Merkez İnsan programında Erkam Radyo'da sizlerle bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz değerli dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocam var. Hocam merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ederim, merhabalar, sağ olun, sizlere sormalı. İyisiniz.
Teşekkür ediyoruz hocam, Allah razı olsun. Evet, programlarımıza devam ediyoruz. Yine önemli bir konuyla bugün dinleyicilerimize sesleneceğiz ama onun öncesinde konumuza geçmeden önce bizlere nasıl ulaşabilirler, programımız hakkında duygu ve düşüncelerini nasıl aktarabilirler bizlere, bunun yolunu izah etmem gerekiyor. Efendim merkezinsan@erkamradyo.com e-posta adresinden bizlere programımız hakkında duygu ve düşüncelerinizi, varsa sorularınızı gönderebilirsiniz. Tabii bu arada programımızın daha önceki bölümlerini de erkamradyo.com internet sitesinde program arşivi bölümünden temin edip dinleyebilirsiniz ki programlarımız bir bütünlük halinde ilerliyor. Bu noktada da kaçırdığınız programları bu yolla tekrar dinleme imkanına sahip olabilirsiniz ya da yeniden dinlemek isterseniz yine bu yolu kullanabilirsiniz. Evet hocam, bu hafta din ve ruh sağlığı üzerine sizlerden, sizin birikimlerinizden birçok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Öncelikle ruh sağlığı ne demektir? Buradan başlayalım. Buyurun.
Çok teşekkür ediyorum. Tabii çok önemli bir konu din ve ruh sağlığı konusu. Bu konu üzerinde de konuşmak gerekiyordu. Evet. İçinde bulunduğumuz manevi atmosfer, bizim dini kişilik yapımız, efendim toplumsal durumlar, psikolojik faktörler bizim ruh sağlığımıza nasıl etkide bulunur? Hı hı. Din ve ruh sağlığı üzerinde etki, ilişki var mı? Bütün bu konular üzerinde bugün duracağız ve merak edilen soruları da cevaplamaya çalışacağız.
Evet.
Şimdi tabii öncelikle din ve ruh sağlığı konusu tabii yeni bir tartışma konusu değil aslında. Yani çok eski zamanlardan, hı hı, bugüne din ve ruh sağlığı konusu gündemde olan bir konudur. Ve toplumların hemen hepsinde ruh sağlığı ile dini, evet, ve mistik olan unsurlar arasında bir ilişki ola gelmiştir. Toplumlar kendi dönemlerinde inandıkları veya hakim olan dini inançla ruh sağlığı veya ruhsal tedaviler arasında bir ilişki kurmuşlardır. Ve evet, bu gelenek günümüze kadar, tarihten bu yana her zaman devam etmiştir. Her ne kadar pozitif bilimlerle bugün tartışmalı konular olsa da toplumlar geleneklerinden taviz vermiyorlar ve mutlaka mistik, dini ve kültürel unsurlarla iyileşme yöntemlerini arama yoluna başvuruyorlar ve bir şekilde de bu alışkanlıklarını bırakmıyorlar. Bırakmaları mı gerekir, bırakmamaları mı gerekir? İşte bu, evet, da zaten tartışılan konu ve bugün de biraz onun üzerinde duracağız. Ancak günümüzde eğilimin, dini olanın, manevi olanın ruhsal tedavilerde, hatta tıbbi fizyolojik tedavilerde bile geleneksel yöntemlerin daha çok tercih edilmeye başlandığını günümüzde görüyoruz. Yani öyle, evet, bir eğilim de bugün söz konusu. Hı hı. Şimdi ruh sağlığı nedir diye sordunuz. Tabii, evet, çok önemli bir konu. Önce ruh sağlığını bir tanımlamamız lazım. Şimdi ruh sağlığında, ruh sağlığı nedir deyince otomatik karşımıza bir soru daha çıkıyor. Normal olan nedir? Anormal olan nedir? Acaba ruh sağlığı bozuk olan, yani anormal olan kişiler ne zaman, hangi belirtileri gösterdiğinde biz onlara ruhsal olarak rahatsız diyoruz? Veya işte hangisi olmazsa normal diyoruz? İşte bunlar çok önemli bu sorunun cevabında. Şimdi ruh sağlığını tanımlarken değişik yaklaşımlar olmuş. Mesela bazıları ruh sağlığını hastalık belirtilerinin olmamasına bağlamış. Yani ruhsal ve buna bedensel patolojileri de ekleyebiliriz. Ruhsal olarak rahatsızlık belirtilerinin olmaması denmiş. Yani anormallik ölçülerinin olmaması demek. Anormallik nedir? Birazdan konuşacağız. Hı hı. Kimisi demiş ki ruh sağlığı zihinsel açıdan açık görüşlü, sosyal ilişkilerinde esnek ve kendisiyle barışık olma gibi kişilik özellikleri açısından değerlendirilir demiş. Yani ruh sağlığını sosyalleşme ve kişilik özelliklerinin bütünlüğü açısından değerlendirilmiş. Kimi de bireyde huzursuzluk ve suçluluk duygusunun yoğunluğu oranında evet. ruh sağlığını değerlendirmiş. Yani üç ana başlıkta biz bunu değerlendireceğiz. Şimdi normal nedir, anormal nedir diye sorduğumuzda bazı şeyleri tanımlamamız ve konuşmamız gerekiyor. Şimdi normal, zaten norm kelimesi yabancı bir kelime. Normatif kriter veya norm. Aslında norm bir ölçü demek. Bir kriter, çizgi demek. Bu çizgiyi, kabul edilen bu çizgiyi çizdiğinizde bu çizginin altı kısa, üstü uzun gibi bir değerlendirme yapmanız mümkün. Yani şöyle düşünelim. Ben kağıt üzerine veya tahta canlandırsın dinleyicilerimiz zihinlerinde. Tahtaya bir çizgi çizdiğimde bu çizgi uzun mu, kısa mı diye sorduğumda ne tür cevaplar gelir? Ne dersiniz? Mesela size bir çizgi çizsem uzun mu, kısa mı desem ne dersiniz?
Neye göre?
Hah, çok evet. güzel. Neye göre diye akıl hemen böyle bir soru akla getiriyor.
Evet.
Yani neye göre cevaplayacağım bunu? Neye göre uzun, neye göre kısa?
Hı hı.
Şimdi kendisine göre insanlar genellikle bunu cevaplandırır. Bakar, der ki işte bana göre kısa, bana göre uzun. O zaman diğerine göre kısa, öbürüne göre uzun. Bir sürü doğru cevap ortaya çıkar ki bu işin felsefi tartışmalarına götürür. Zaten felsefi tartışmalar binlerce yıldır normatif kriterlerin oluşmasına yardımcı olmuştur. Halen de tabii felsefesiz bir bilim düşünülemez. Doğru nedir, yanlış nedir, gerçek bilgi nedir,
evet.
efendim, güzel nedir, çirkin nedir vesaire. Ruh beden ilişkileri, bunlar zaten felsefede epistemoloji, ontoloji ve ahlak felsefesini oluşturan ana sorular, demin sorduğum sorular. Şimdi öyleyse bir normatif kritere ihtiyaç var. Yani bir ölçüye ihtiyaç var. Bir mistara, bir çizgiye, bir cetvele ihtiyaç var. Yoksa sana göre farklı, bana göre farklı, ona göre farklı olur ki bu da insanoğlunun birbiriyle çatışmasına,
evet.
mücadelesine sebep olur. İşte tam bu noktada dinler veya vahiy ve din bizim bize bir rahmet olarak imdadımıza yetişiyor aslında. Çünkü İslam ortaya bir norm koyuyor. Mesela İslam açısından bakarsak. Ortaya bir norm koyuyor. Bu normun kaynağı vahiy, akıl değil. Vahiy olunca o zaman sana göre doğru, bana göre yanlış kavramı ortadan kalkıyor. Ayet-i kerimeler veya o dinin normları, kuralları ne söylüyorsa anayasa oluyor aslında bu bir nevi dindar bir kişilik için. Ve hayatını da buna göre dizayn ettiğinde kaliteli bir hayat yaşamış oluyor. Tıpkı evet. kalite yönetim sistemlerinde olduğu gibi. Yani biz şirketlere kalite yönetim sistemlerini kuruyoruz. Diyelim ki o hangi standardı kuruyorsak şirkete, o standardın bir takım zorunlulukları var. Diyor ki işte malını şöyle sevk edeceksin, depoyu böyle tasnif edeceksin, muhasebeni böyle evraklarını tutacaksın, kayıtlarını şöyle yapacaksın diye kurallar koyuyor. İşte personel şöyle bir standart elbise giyecek filan. Bir standart getiriyor. O standardı şirkete kurduğunuzda zaten şirket otomatik uluslararası standartlara yükselmiş bir şirket haline geliyor. Evet. Tıpkı onun gibi din de böyle standartlar koyuyor bireye. Birey bu standartları kendi hayatına kurduğu zaman otomatik kalite standartlarını cennetlik vasfına yükseltmiş oluyor.
Evet.
Zaten cennetlik vasfına yükselince de otomatik cennete gireceklerden oluyor. Yani ve aslında cennete kişi dünyadayken hazırlanmış oluyor.
Evet. Evet hocam.
Yani dünya üzerindeki örneklerden hareketle ahireti de bu şekilde de anlamamız bazen mümkün oluyor. Şimdi tıpkı onun gibi norm ruh sağlığında nedir? İşte bu da önemli. Her şeyde bir norm var. Mesela ahlak normları var. Mesela kültür bir normatif kriterdir mesela toplumlar için. Yani toplumlar yüzlerce yıllık tecrübeleriyle bir kültür oluşturur. O kültür bir çizgi gibidir. O kültürün altı kısa, üstü uzun, yani çizginin altı kısa, üstü uzun gibi. Efendim, o kültüre uyan normal, uymayan anormal kabul edilir. Evet. Efendim, mesela kültür içerisinde büyüklere saygı varsa, birisi gelip de o büyüklere saygısızlık yaparsa kültürel açısından anormal bir davranış göstermiş olur ve kınanır mesela gibi. Yani kültür de bir normatif kriterdir. Peki buradan hareketle ruh sağlığı açısından normlar nelerdir?
Evet.
Yani biz neye normal davranış, neye anormal davranış diyeceğiz. Bu psikiyatri açısından ve psikoloji açısından her zaman tartışıla gelmiş bir konudur. Psikiyatri bu tip normal ve anormalliği ayırt etmek için çalışmalar yapar. Ve bu normallik, anormallik, işte davranış problemlerinin tanı kriterleri, hangi tanılar, hangi patolojiler, belirtiler olursa hangi hastalığa işaret eder gibi sorulara psikopatoloji ilmi araştırmalar yapar ve cevaplar arar vesaire. Bunlar nasıl tedavi edilir, hangi ilaçları kullanmalıyız, psikofarmakoloji ilmi bununla uğraşır gibi. Ama toparlayacak olursak, normlar, ruh sağlığındaki normlar nelerdir diye genel olarak ben 7 başlık altında bu normları anlatacağım. Bunlardan birisi tabii ki toplumsal, sosyal, yani toplumsal, sosyal, istatistiksel veya gelişimsel normlar dediğimiz, hı hı, bir başlık. Yani bunun üçünü bir başlık altında toplayacağım. Buna da normlardan sapma başlığı diyeceğim. Yani ne demek? Normlardan sapma ölçüsünde ruh sağlığı bozulmuştur veya yerindedir deriz biz. Ne demek? Bu normlardan bir alt başlık işte mesela sosyal normlar, demin söylediğim. Yani sosyal ve kültürel kabuller bizim ruh sağlığında normalliği ve anormalliği ayırt etmemizde çok önemli bir ölçüdür.
Evet.
Örneğin bir birey toplumun sosyal normlarına ve değerlerine yeterince uyum gösteremiyorsa ve efendim bir şekilde bir türlü sosyal ortamlara ayak uyduramıyorsa, insanlarla iletişim problemleri efendim yaşıyorsa, zamana ve kültürel değerlere uyum sağlayamıyorsa, gene topluma göre yanlış bir takım davranışlar gösteriyorsa, bu sosyalleşemediğini bireyin gösteriyor ki bu da bizim açımızdan tabii ki önemli bir ruh sağlığı belirtisidir. Yani ruh sağlığında bir anormallik belirtisi. Gerçekten ruhsal olarak sağlığı yerinde olmayan, ruh sağlığı yerinde olmayan insanlar sosyalleşme konusunda ciddi problemler yaşar. Grupla hareket etmekte ciddi derecede zorlanırlar. İnsanlarla iki kelime konuşur, üçüncüsü mutlaka tartışma ve kavgaya döner. Saldırgan bir dil, aşırı derecede uyumsuzdur yani. Toplum içerisinde sokakta yürürken bile hal ve hareketleriyle onun uyumsuzluğu ortadadır, görünür. Bu da kişinin bir sıkıntı içerisinde olduğunun en önemli belirtisidir. Evet. Yani sosyalleşme çok önemli. Bunu kılık kıyafetten tutun da hal ve hareketlere kadar genişletebilirsiniz. Yani örneğin şimdi dünyanın hamdolsun birçok noktasını dolaşmak bana nasip oldu. Afrika'ya gittiğimde mesela, şimdi Afrika'nın öyle yerleri var ki yani sizin kılık kıyafetiniz orada anormal kalıyor.
Evet.
Bayağı giyinmiş oluyorsunuz. Halbuki onlar çok giyinmiyor. Sıcak bölge. Malum işte otlardan, hayvan derilerinden yaptıkları kılık kıyafetleri giyiyorlar. İşte hayvan dişlerinden süs yapmışlar. Onları takıyorlar. Hı hı. Ama genelde vücutlarının büyük bir kısmı görünüyor.
Evet.
Siz oraya
normalim diye gidiyorsunuz.
Normal kıyafetinizi, hatta yazlık kıyafeti giydik güya biz, işte tişört, işte pantolon, spor ayakkabı falan. Orada bayağı biz hani yazın kış elbisesi giymiş insan gibi kaldık.
Evet.
Yani toplumun çoğunluğu giyinmemiş olunca, yani orada bir nevi çıplaklık normal bir şeyken,
evet,
siz giyinimde anormal oluyorsunuz. Efendim herkesin giyindiği bir yerde de siz şortla geziyorsanız anormal oluyorsunuz.
Evet.
Yani burada zemin algıyı doğrudan etkiliyor.
Evet.
Kültür de burada önemli bir zemin oluşturuyor. Gene işte manevi atmosferlerin tabii gene bir zemini vardır. Mesela Ramazan'ın oluşturduğu bir zemin var.
Evet.
Bu zemin içerisinde kişi Ramazan'a uygun hareket etmiyorsa tabii ne oluyor? Bir anormal durum ortaya çıkmış oluyor. İnsanlar da tuhaf bakabiliyor.
Evet.
Efendim bu sosyal kültürel konularda işte bu mahalle baskısı falan diye söyledikleri şey aslında evet. Sosyal kültürel toplumların veya sosyalliğin, sosyolojinin bir gerçeğidir ve her toplum kültürel olarak kendisine uyması için uymayan şeyleri uymaya zorlar.
Evet.
Yaşayan bir organizma gibidir toplum.
Evet.
Tıpkı vücudun içerisine bir kıymık battığında, bir diken battığında vücut onu yabancı bir madde olarak algılayıp dışarıya doğru itiyor.
Evet.
İşte sosyal olarak da uymayan bir şeyi böyle. Toplumlar dışarıya evet. doğru iter veya kendisine uymaya zorlar. Yani buna sadece mahalle baskısı deyip kurtulamayız. Yani bu bir gerçekliktir.
Aslında olması gereken...
Olması gereken yani, gayet normal bir şeydir.
Normal bir şeydir, evet.
Normal bir şeydir. Yani bu kışın, efendim kış niye soğuk yapıyor da sıcak yapmıyor demek gibi
bir, şey. Evet.
bir şeydir. Yani evet. bu. Ha, bunları bileceğiz ve ona göre de gerekli tedbirleri veya konuşulabilir kendisi evet. ayrı konu. Ama tabii ki buradan oruç tutmayan insanların zorlanması normaldir. Toplumun onlara baskısı yapması normaldir. Destekliyorum anlamında söylemiyorum tabii bunu. Ama toplumların böyle bir kendisine uyanı isteme, uymayanı da uymaya zorlama veya dışarıya itme gibi bir eğiliminin sosyolojik olarak olduğunu ifade ediyorum. Zaten kendini bilen hiçbir dindar da başka birini dini kurallara uymaya, zorla, işte şiddetle onu uydurmaya çalışmaz. Zaten la ikrahe fit din ayeti, dinde zorlama yoktur ayeti de bunun kanıt olarak, teminat olarak ortada duruyor.
Evet.
İkinci norm, yani bizim için ölçü, gelişimsel normlar. Yani gelişimsel dediğimiz, özellikle çocukluk, ergenlik, işte gelişim dönemleriyle kişinin göstermiş olduğu davranışların uyumlu olup olmadığı meselesi.
Evet.
Burası çok önemli. Mesela çocuk normal gelişim sürecini geçirmiş, işte efendim 10 yaşına gelmiş, artık kasları gelişmiş ama alt ıslatıyor. Şimdi 1 yaşına gelmemiş bir bebeğin alt ıslatmasını biz normal karşılıyoruz. Çünkü evet. gelişim psikolojisi açısından çocuk mesanesi, kasları gelişmemiştir. Alt ıslatıyordur.
Hı hı.
Ama 10 yaşındaki bir çocuk artık gelişmiş ve tuvalet alışkanlığını da kazanmış olması gerekir. Alt ıslatması bir anormal durumdur. Öyle değil mi? İşte
evet.
aslında karar vermeyi kolaylaştıran şeyler bu ölçüler. Yani gelişimsel normlara aykırılık durumu da bize anormallik. Yani ruhsal veya psikolojik olarak bir problem olduğunu gösterir. Evet. Efendim mesela 3 yaşına gelmiş bir bebek halen yürüyemiyorsa bu da gelişimsel olarak bir problem olduğunu gösterir. Efendim konuşma dönemleri vardır. O konuşma dönemlerini zamanında olması gereken evet. gelişim döneminde yapamıyorsa, geç konuşuyorsa bir konuşma problemi var acaba diye düşünebiliriz. Yani gelişim dönemlerine uygun davranışlar gösterip göstermemesi de
ölçüdür.
Ruh sağlığı açısından bir ölçüdür.
Evet.
Bu yaş ilerlese de aynıdır. Hı-hı. Yani 50 yaşına gelmiş bir insanın göstermesi gereken davranışları göstermeyip farklı bir davranış gösteriyorsa toplum gene onu ya bunda bir anormallik var diye söyleyecektir.
Evet.
Sonra tabii istatistiksel normlardan sapma var. Yani bu da özellikle hani istatistik normları daha çok çoğunluğun yaptığı şeyler olarak alabiliriz ve ortalamanın ortalamaya uyan ve uymayan diye düşünebiliriz. Ortalamanın altı veya üstü gibi düşünebiliriz. Yani mesela çoğunlukla günlük hayatta insanların tercih ettiği kıyafetler vardır. Değişik tarzlar ve renkler. Bu tarzlar ve renkler değiştiğinde ortalama bir uyum toplumda ortaya çıkar. Herkes benzer bir şey, bir tarz giymeye başlar. Siz onun tarzının dışında bir şey giydiğinizde ister ister normun dışına çıkmış oluyorsunuz. Yani evet. Modayı buna örnek verebilirsiniz.
Hı, evet.
Veya efendim yani ne bileyim erkekler açısından herkes takım elbise giyse toplumda, sokakta, günlük hayatta siz tişört giydiğinizde normal ortalamanın altında farklı bir şey yapmış oluyorsunuz evet. gibi düşünün. Veya gene özellikle istatistiksel olarak ölçülen IQ gibi zeka puanları gibi yerlerde bu istatistiksel normların dışında anormallik söz konusu olabilir. Gene mesela yapılan araştırmalar var. O araştırma diyor ki ne bileyim 1000 tane genç üzerinde araştırma yaptık da 1000 tane gencin ortalama olarak şöyle davrandığını gördük. İşte bu soruya şöyle cevap verdiğini gördük. Ortalama işte %50-60'ı böyle cevap verdi. Evet dedi, örnek veriyorum.
Evet.
O zaman siz hayır dediğinizde bu istatistiksel araştırmanın dışında bir noktada oluyorsunuz. Yani istatistiksel norm da böyle bir şey demek. Bütün bunlar birbiriyle ilişkili tabii. Yani kültürler normatif kriterler açısından ve ruh sağlığı açısından çok önemli etkiye sahiptir diyoruz. Mesela Rusya'ya gittiğinizde aşırı alkol kullanımı, yani bizde çay gibi onlarda da vodka ve alkol var. Yani oraya gidip gittiğinizde size alkol uzattıklarında ya ne yapıyor diye şaşırmamak lazım. Çünkü toplumda bu onlar için bir normal bir şey kabul ediliyor. Mesela ben İtalya'ya gittiğimde normal et bulamamıştık. Yani her yerde affedersiniz o hınzır etleri.
Evet.
Bu gayet normal. Hatta lüks olarak kabul ediliyor restoranlarda. Uğraşıyorsunuz. Hani yiyebileceğim bir şey bulabilir miyim diye. Yani bizim işte orada dini normlar işte burada devreye giriyor. Yani belki 4. bir normatif kriter olarak inanç normları söyleyebiliriz.
Evet.
İşte dindarlık ve ruh sağlığı arasındaki münasebet burada başlıyor zaten.
Evet, yani,
tam da bu noktada başlıyor. Evet. Yani dini normlar var ve bu dini normlar bize neyi yiyip neyi yiyemeyeceğimizi, neyi giyip neyi giyemeyeceğimizi, neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğimizi, her şeyi bir standarda bağlıyor. Bu standartlar da bizim için dindarlık açısından, yani dini normlar açısından
evet.
Anormalliği ve normali de gösteriyor. Gene ruh sağlığının tespit edilmesinde önemli bir kriter davranışın uyumsuzluk derecesi. Tanık olma da çok önemli. Mesela herkesin arada bir gözü seyirir, ne bileyim sıkıldığınızda ayağınızı sallarsınız, elinizi masanın üzerinde işte tik tak yaparsınız filan. Ama bu davranış sizin kontrolünüzün dışında aşırı derecede oluyorsa, tekrar ediyorsa,
evet.
acite oluyorsa, yani buna koretoid hareketler deniyor. Mesela çok fazla titreme, ne bileyim türü şeyler. Gene durup dururken tüylerinizin diken diken olmasından tutun da göz bebeklerinizin büyümesine kadar hareketlerinizin acite olması, yani normalden fazla olması, artması durumları da bize davranışın uyumsuzluk derecesini ve hastalığın veya rahatsız durumun alametlerini sunar. Yani bu önemli. Bununla birlikte gene davranışın sıklığı, şiddeti, süresi, sonra kişinin bilişsel ve zihinsel işlev görme düzeyi. Bu çok önemli bir ölçüdür mesela. 4. başlıktır bu. Ne demek? Zaten bilişsel ve zihinsel işlevlerde bir problem veya uyuşma, donukluk, yavaşlama gibi sıkıntılar varsa bu doğrudan zaten bize bir takım hastalıkların işaretçisi olarak görünür. Mesela yönelim testi yaparlar psikiyatristler, psikiyatrik ön muayenede. Ne demek? Tarih sorarlar size, tarih attırırlar. Siz birey mesela tarihi 3 gün önceye atıyor. 3 yıl önce yatan var.
Evet.
10 yıl önce yatan var. Veya işte diyelim ki 2015 yılındayız. 2035 diyen var. Mesela yanlışlıkla mı attı diye sorar psikiyatrist. Efendim hangi tarihteyiz? 2035 diyor adam ısrarla. 2035 mi diyorsun? Evet 2035'teyiz diyor falan. Ha, bu bir problemi gösterir değil mi?
Evet.
İşte zihinle ilgili hastalıkların birçoğunda bunlar var. Yani Alzheimer veya işte özellikle halk arasında bunama denilen hastalıklarda zihinde mesela kişinin, evet, yakın hafızası silinir. Eskiyi çok iyi hatırlar. Mesela bayağı 30 yıl öncesini, çocukluğunu dün gibi hatırlar. Anlatır, şöyle yapmıştık, böyle yapmıştık ama 5 yıl öncesini, 2 yıl öncesini, 10 yıl öncesini hatırlamaz.
Evet.
O yakın bellek silinmiştir veya gitmiştir gibi düşünün. Eşini tanımaz, sen kimsin der.
Evet.
Ama çocukluk arkadaşını tanır falan hani gibi. Böyle şeyler bize herhalde bu kişi normaldir dedirtmez. Yani anormalliğin de göstergeleridir bunlar. Yani bilişsel ve zihinsel işlevlerin durumu da bize normal ve anormalliği gösterir. Gene beşinci bir başlık olarak duygusal dışa vurum ve duygularını kontrol etme düzeyi de ruh sağlığı açısından bir ölçüdür. Yani bunlara özellikle psikiyatrik ön muayenede işte afektir, mood'dur gibi isimler veriliyor. İşte afekti, stabil, öforik, anksiyöz gibi terimler kullanılıyor. Ne demek bunlar? Yani hem seans esnasındaki duygu değişimleri hem de efendim seanstan önceki işte bir hafta 10 gün periyotlarla, bir ay periyot ve uzun, bir hafta ve üstü süren ruh halleri. Buna da mood deniyor mesela. Şimdi kişinin moodu veya afekti veya ruhsal, duygusal değişim, dışa vurum ve kontrol düzeyleri de normalin dışındaysa. Yani aşırı yelpazede duygu değişimleri yaşıyorsa. Birden üzülüyor, birden seviniyorsa. Veya birden üzülüp sevinmiyordur. Yelpaze, bu geniş bir yelpazeyi gösteriyor. Dar bir yelpazedir. Künttür bakışlar. Efendim depresif veya sürekli hüzünlü bir beden dili de buna eşlik ediyordur. Ve kişi sürekli bir anksiyöz halde, kaygılı, depresif, hüzünlü, göz kontağı kuramıyor vesaire. Bütün bunların her biri ruh sağlığı açısından uzmanların kullandığı tanı koyma kriterleri arasındadır. Yani duygusal dışa vurum ve kontrol de çok önemli. Öfkesini kontrol edemiyor. Hüznünü kontrol edemiyorsa kişi, ani ağlama krizleri, ani öfke patlamaları, ani bağırma çağırmalar, bunlar neyi gösteriyor? Duygusal olarak kişinin kendisini kontrol edemediğini gösteriyor. Bu da ruh sağlığı açısından son derece önemli bir başlık. Altıncı bir başlık olarak...
Altıncıya geçmeden hocam bir ara verelim müsaadenizle. Tamam. Aradan sonra...
O zaman aradan sonra normal ve anormalliğin belirlenmesindeki kriterleri konuşmaya ve dinin ve ruh sağlığının buradaki temaslarına, dinin buradaki etkilerine değineceğiz.
Demek. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Merkez İnsan programına kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz. Merkez İnsan programında kurumsal yönetim danışmanı ve psikolojik danışman Turgay Şirin hocamla programımıza devam ediyoruz. Hocam 6. başlıkta kalmıştık ve buradan devam edelim. Buyurun.
Evet. 6. başlığımız bu gerçeğin algılanması konusudur. Yani ruh sağlığı açısından normal ve anormali ayırt ederken uzmanların kullandığı kriterlerden birisi de kişinin gerçeği algılayıp algılamama düzeyidir. Yani gerçeklik algısı ne demek? En kritik noktalardan birisi aslında burası. Şimdi kişi diyelim ki seans esnasında veya arkadaşınız da olabilir, bu günlük hayatta da karşınıza çıkabilir. Olmayan bir varlığı gördüğünden bahsediyor.
Evet.
Yanında oturan bir insandan bahsediyor. Siz onu göremiyorsunuz. Ona bir şeyler söylediğinden bahsediyor. Efendim kendisiyle konuştuğundan bahsediyor. Veya işte ne bileyim elinin üzerinde yürüyen küçük filler. Çok verilir örnek. Yani halüsinasyonlar.
Evet.
hezeyanlar, bunların her biri ayrı ayrı terimler, uzun uzun konuşulması lazım ama ben dinleyicilerimizi sıkmak istemediğim için basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Yani gerçeğin algılanması kişide bozulmuşsa, bu bir takım vizüel yani görüntüsel şeylerde de olabilir. Halüsinasyonlarda, görme halüsinasyonları, işitme halüsinasyonları, dokunma halüsinasyonları olabilir. Yani vücudunda bir şeyler geziyormuş gibi hisseder kişi. Bu dokunma halüsinasyonu. Ne bileyim, bir takım küçük karıncalar, küçük filler, ne bileyim yani bunları örnek olarak söylüyorum. Böyle olmayan bir takım şeyler görüyor. Bunlara ateşli hastalıklar sebep olabilir. Aşırı ateşli hastalıklarda bu tür şeyler de ortaya çıkabilir. Veya kişinin zihinsel, yani gerçekliği değişmişse değişmiştir. Kişide beyinsel olarak, kimyevi olarak veya beyin hücrelerindeki bir takım darbeler, bozulmalar, genetik faktörler, her biri burada etkili. Bütün bunlar gerçeğin algılanmasının bozulmasına sebep olmuş olabilir.
Evet.
Bu halüsinasyonlarla olabilir. Bir de hezeyanlar var ki bizi asıl ilgilendiren ve din ve ruh sağlığında çok karşımıza çıkan bir konudur. O da hezeyan aslında şu demek: gerçekliğin tümüyle değişmesi ve kişinin artık bu olmayan gerçekliğe %100 kat'i ve sarsılmaz bir şekilde inanması ve bu gerçeklik içerisinde, sanal gerçeklik içerisinde yaşaması halidir hezeyanlar. Ve hezeyanlar gerçekten ciddi psikolojik rahatsızlıklarda ortaya çıkar. Mesela hezeyan birinci derecede şizofreninin baş belirtisidir.
Evet.
Şizofreni hastalığında hezeyanlar vardır. Gerçeklik ortadan kaybolmuştur. Efendim, kişi bu oluşturduğu sanal gerçeklik içerisinde yaşar.
Evet.
Hezeyanların kendi içerisinde de türleri var. Ama din ve ruh sağlığı açısından mesela mistik hezeyanlar başlığı var ki mistik hezeyanlar konusu ayrıca özellikle dini ve psikopatolojik belirtilerin konuşulduğu yerlerde çok gündeme gelir. Yani mistik hezeyanlar da şudur: kişi kendisini İsa olarak
Mehdi,
görür,
Mesih.
Mehdi olarak görür, Mesih olarak görür vesaire gibi konular. Şimdi bütün bunlardan işte geldik ince detaya.
Asıl konumuza geldik herhalde.
Şimdi din ve ruh sağlığı konusundaki tartışmalar buralarda ortaya çıkıyor. Mesela bu bahsettiğim altı başlıkta normal ve anormali ayırt etmek gayet kolay gibi görünebiliyor. Ama özellikle algıların değişimi ve hezeyan konusuna geldiğinde dananın kuyruğu kopuyor. Çünkü hezeyan konusunda tartışmalar var. Mesela bugünkü psikiyatriye göre bir insan cinlerin varlığına inandığını söylese ve işte cinlerle ilgili bir takım konuşmalar yapsa, psikiyatristler bundan çok huylanır ve kişinin acaba şizofren mi veya ruh sağlığı açısından hemen onu mahkum etmeye kalkar. Çünkü günümüz psikiyatrisine göre veya psikoloji biliminin kabul ettiği genel kabullere göre görünmeyen varlıklar veya görünmeyen şeyleri yok kabul eder psikiyatri.
Evet.
Daha doğrusu ilk zamanlarda şöyleydi: yok da kabul etmez, onu ne var kabul eder ne yok kabul eder, bir gerçeklik olarak ortada tutar. Ama psikiyatri tanısı koyarken, psikopatoloji açısından bakarsak, bunlara göre hüküm vermez. Çünkü burada materyalist ve pozitivist akımlar etkisi söz konusudur. Ne demek? İşte aslında materyalizm ve pozitivizm de bir nevi bir normatif kriterdir bilim camiası açısından. Yani elle dokunabildiğim, görebildiğim somut şeyler, üzerinde deney yapabildiğim, inceleyebildiğim şeyler benim için vardır. Bu somutluk sosyal bilimlerde soyutluğa doğru gidebilir. Mesela herhangi bir algı, yönelim, tutum, ölçümleri, yani ölçebildiğim şey benim için bilimin konusudur der. Bir de her şart ve ortamda kendisini tekrar edebilen bilgi ve yanlışlanabilen, bu da önemli, evet, bilgi bilimsel bilgidir de. Mesela dini bilgiler bu anlamda yanlışlanamayan dogmatik bilgi olarak kabul edilir. O yüzden de bilimin konusu olamaz der, hı-hı, bilim adamları. Dogmatik bilgi olarak kabul edilir. Dini bilgiler. O yüzden dini bilimler olmaz derler. Dini ilimler olur falan. İlimdi, bilimdi. Bu tartışmada ayrı bir tartışma, evet, konusu. Ama pozitif bilimler dini ve dini ilimleri, felsefeyi veya soyut alana terk eder. Kendi bilim mantığı içinde hareket eden ve bu mantık içerisinde bilgi üreten sistemleri bilim kabul eder ve o tür ürünleri bilimsel bilgi kabul eder. Mesela psikoloji ve psikiyatriye göre ruh doğrudan bir varlık olarak kabul edilmez. Yani hatta onlara göre, birçok psikiyatriste göre veya psikoloğa göre de ruh diye bir şeyin var olduğuna inanmak psikiyatri ve psikoloji biliminin gerçeğine aykırı kabul edilir, hmm, ve sizi neredeyse meslekten aforoz etme noktasına, atma noktasına gidilir.
Evet.
Ama nedir? Mesela psikoloji dini burada nasıl inceler? Bununla ilgili bilim dalı da malum, din psikolojisi. Yani, hmm, psychology of religion.
Sizin de uzmanlık alanınız.
Benim doktora alanım, evet, din psikolojisi. Din psikolojisi mesela dinlerin hepsini veya dinin insan davranışları üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı olarak tarif ediliyor.
Hı-hı.
Şimdi burada nasıl yaklaşır mesela din psikoloğu? Namaz kılan birisini gördüğünüzü düşünün. O namaz kılma davranışını gösteren bireye sorar, siz neden, mesela bir din psikoloğu sorar, siz neden böyle bir davranış gösteriyorsunuz? Neden yatıp kalkıyorsunuz falan? Namaz kılan kişi der ki, efendim ben Müslümanım. Yani İslam inanç sistemine sahibim. İşte benim inanç sistemime göre Allah diye bir varlık var. Her şeyin yaratıcısı odur. O peygamberleri vasıtasıyla bize dinini gönderir. O gönderdiği din içerisinde bana bu şekilde ibadet etmemi emrediyor der.
Evet.
İşte din psikoloğu bunu not eder. İşte Allah diye bir varlığa inandığını, hmm, kendisine böyle bir bilgi verdiğini ve bu yüzden bu davranışı gösterdiğini söyledi filan. Yani ben, anlasın dinleyicilerimiz, biraz daha pozitif bilim mantığı, hı hı, diye anlatıyorum. Sonra bunu bir salt gerçeklik olarak, yani bir fenomen olarak kabul eder ama vardır, yoktur diye inanması istenmez diye psikoloğun. Realitede böyle bir şey var mıdır? Yoktur. Yani inançsız veya herhangi bir görüşe sahip olmayan %100 tarafsız bir din adamı veya bilim adamı diyelim, mümkün değil. Yani evet, bir şeye inan, hiçbir şeye inanmasa şansa inanıyor.
Evet.
Kadere inanıyor. Ne bileyim, ateist bile olsa.
İnançsızlığa inanıyor.
Evet, belki inançsızlığa inanıyor. Evet. Şansım yaver gitmedi diyor. Şansa inanıyor. Mutlaka bir şeye inanıyor. Aşka inanıyor. Görmediği sevgiye inanıyor. Efendim, illa her şeyi görmek zorunda değiliz. Ama psikiyatri ve psikolojinin böyle bir çıkmazı var. Bu çıkmaz ciddi konularda bugün psikoloji dünyasında zaten halen tartışıla gelen bir konudur.
Evet.
Bu konuların ışığında, yani bu konular katı olsa bile psikoloji ve psikiyatride hatta derin kaygı ve tartışmalara da sebep olmuştur. Buna rağmen bugün maneviyat eğiliminin psikolojide gittikçe geliştiğini görüyoruz. Ve bugün dini danışmanlık, manevi danışmanlık diye bir,
evet,
yeni bir alan gelişiyor. Türkiye'de, dünyada 1926'dan beri var. Onu da önceki programlarda, evet, biraz konuşmuştuk. Evet. Malum benim de bununla ilgili bir kitabım, hı-hı, var. Dini, evet, danışma ve rehberlik, manevi danışmanlık konusu. Bu da din ile psikoloji arasında duran yeni bir pratik alan olarak karşımızda bulunmakta. Ama onun haricinde din ve ruh sağlığı ile ilgili yapılan araştırmalar var. Biraz, hı, onlardan bahsetmek,
buyurun,
istiyorum. Çünkü salt bakarsak, yani psikiyatrisi, mesela psikiyatriye göre görünmeyen bir varlığa inandığını söylemek, ondan emir aldığını söylemek, sonra bunu başka insanlara da yaymaya çalışmak ciddi psikiyatrik rahatsızlık belirtileri kabul edilir. O zaman buna bakarsanız bütün dindarlar burada psikiyatrik açısından problemli kabul etmeniz gerekir. Bunu kabul etmesi bir dindarın mümkün değil.
Evet.
Ama böyle bir gerçeklik var mı? Vardır, evet. Yani nasıl bir gerçeklik? Psikiyatride böyle bir gerçek kabul anlamında söylüyorum. Böyle bir kabul var. Hatta psikolojide Freud bütün dindarları nevrotik olarak kabul eder. Yani ne demek nevrotik? Takıntılı davranışlar gösteren, evet, mesela ibadetleri takıntılı davranış olarak kabul ediyor Freud. Psikolojinin önemli isimlerinden birisi. Bugünkü modern psikolojinin, hı-hı, tabii. Bugünkü pozitif materyalist psikoloji 1895'te Wilhelm Wundt'un laboratuvarıyla başlamış. Ama psikoloji bu kadar yeni bir bilim midir? Hayır, yani insanlık tarihi kadar eskidir ama bugünkü anlamda Batılıların tanımladığı psikolojiden bahsediyoruz. Ve ben her zaman söylüyorum, yani Batılıların tanımladığı psikoloji bizim geleneğimizde nefsi emmarenin üstüne çıkamamıştır.
Evet.
Yani bizde 7 nefis mertebesi var. Bunun en altı nefsi emmare, yani kötülüğü emreden nefis meselesi, sadece onu araştırıp bulmaktan öteye geçememiştir. Oradan öyle şahsi bir yorumumu yapabilirim. Şimdi mesela demiştim programın başında da, ruh sağlığını hastalık belirtilerinin olmamasına bağlayan çalışmalarda dindar bireylerin dindar olmayanlara oranla zihinsel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı olduğu tespit edilmiş. Yani hastalık belirtilerinin olmamasına bağlayarak ruh sağlığını anormali, normali tanımlayan yaklaşıma, hı hı, göre yapılan araştırmalarda dindar bireylerin dindar olmayanlara oranla zihinsel ve ruhsal açıdan daha sağlıklı olduğunu tespit etmiş araştırmalar.
Evet.
Gene mesela ruh sağlığını zihinsel açıdan açık görüşlü, sosyal ilişkilerinde esnek ve kendisiyle barışık olma gibi kişilik özellikleriyle değerlendirirsek, o zaman bunlarla dindarlık arasındaki ilişkileri konu edinen araştırmalarda da dindarların daha katı ve dogmatik oldukları yönünde bulgulara ulaşan çalışmalar var ki burada tabii dinlerin de etkisi var. Mesela genelde bu tip batılı araştırmalarda Hristiyanlık ve Yahudilikle ilgili araştırmalar yapılıyor. Hristiyanlığın mezhepsel farklılıkları var. Ama İslam'la ilgili yapılan araştırmalarda da tam tersi, daha açık görüşlü ve dogmatikten uzak olduğu tespit edilmiş araştırmalarda.
Evet.
Mesela üçüncü başlıkta da mesela bireyde huzursuzluk ve suçluluk duygusunun yoğunluğu ile dindarlık arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar var. Bu çalışmalarda da birbiriyle çelişen sonuçlar elde edilmiş. Yani yapılan araştırmalarla o yapılan araştırmanın incelendiği din faktörü burada tabii oldukça önemli. Şimdi ben mesela şeyden biraz bahsetmek istiyorum. Mesela özellikle bir araştırma var. Mesela Moreira Almeida ve işte Lotufe ve Koenig'in 2006'da yapmış olduğu bir araştırma var. Burada özellikle 20. yüzyıl boyunca din ve ruh sağlığı konusunda yapılmış deneysel nicel ve nitel araştırmalar, 850 çalışma incelenmiş. Ve şu tespitlerde bulunmuşlar. Demişler ki bu 850 çalışmayı inceliyorlar ve diyorlar ki dini değerlerin yükselmesi ve dindarlık düzeyinin artması ile psikolojik açıdan ruh sağlığının göstergeleri arasında anlamlı ilişkiler vardır demişler.
Evet.
Yani dini değerler ne kadar yükseliyorsa
ruh
sağlığı da o kadar pozitif göstergelere ulaşıyor.
Evet.
Yani bu özellikle 20. yüzyıl boyunca yapılan 850 çalışmanın sonucunda elde ettikleri şey. Gene buna göre dindarlıkla hayattan memnun olma, doygunluk, mutluluk,
kanaat,
pozitif duygulanım,
evet,
arasında, yani bu tip bunlar arasında gene depresyon, intihar düşüncesi ve teşebbüsü, alkol ve madde kullanımı arasında olumsuz. Yani şöyle diyelim, ruh sağlığı ile hayattan memnuniyet, doygunluk, mutluluk ve pozitif duygulanım arasında olumlu ilişki, depresyon, intihar düşüncesi ve teşebbüsü, alkol ve madde kullanımı arasında da olumsuz, ters yönlü ilişki olduğu görülmüştür.
Evet.
Yani bu ne demek? Dindarlık arttıkça hayattan doyum, mutluluk,
evet,
efendim pozitif duygular, pozitif duygulanım artıyor. Hı hı. Ve dindarlık arttıkça olumsuz düşünce, intihar teşebbüsü, alkol ve madde kullanımı da düşüyor.
Evet. Ters yönlü. Günümüzden bir örnek verelim hemen.
Bir ilişki.
Evet. Ramazan ayında dindarlığın en çok yaşandığı aydır. İşte oruç tutulur, namazlara daha bir hassasiyet gösterilir. Ve bu ayda yardımlaşma artar, suç oranları azalır. Değil mi hocam? Yani güncel bir örnek olarak.
Aynen öyle. Zaten aslında yaşıyoruz bunu. Ramazan'da suç oranları düşer.
Evet.
Gene
yardımlaşma duyguları artar. İnsanlara daha böyle bir saygıyla yaklaşırsınız. Merhametle yaklaşırsınız.
Aynen öyle. Yani. Ve oruç zaten programlarımızda konuşacağız. İbadetlerin psikolojisi, hı-hı, orucun psikolojisi, zekatın ve namazın psikolojik boyutlarını da konuşacağız. İlerleyen programlarımızda. Ama Ramazan genel itibariyle nedir? Bir irade eğitimi.
Evet.
Ve dindar birey, işte o başta söylediğim gibi kalite yönetim sistemini kurması gibi dinin kendisine söylediği standartlarını hayata uyguladığı oranda korunmuş oluyor aslında. Özeti bu.
Evet.
Yani dindar birey ne kadar çok dini yaşar ve o hayatı kendisine düstur edinirse bela ve musibetlerden, ruhsal sıkıntılardan, hı-hı, maddi manevi sıkıntılardan emin olacak, güvenilir bir daire içerisinde kalacak demektir. Aslında özeti budur. Bu anlamda da yapılan araştırmalar da bize bunu gösteriyor.
Evet, destekliyor.
Yani yapılan araştırmalar dindarlık arttıkça mutluluğun, doyumun, huzurun arttığını efendim, ama dindarlık arttıkça aynı şekilde de intihar düşüncesi, madde kullanımı,
kötü alışkanlıkların
gene azaldığını gösteriyor. Ters ilişki olduğunu gösteriyor.
Hı hı.
Bununla ilgili çok daha fazla sayısız araştırma sonucu da, hı hı, burada söyleyebilirim ama dinleyicilerimizi bu konuda yormak istemem. Fakat dindarlık genel itibariyle ruh sağlığı açısından bakarsak koruyucu bir etki gösterir. İbadetler kişinin kendisiyle buluşması için bir fırsattır. Adeta, hı hı, kişinin kendisiyle yaptığı seanslar gibidir. Duanın olumlu gücünü, iyileştirici gücünü, evet, gösteren sayısız araştırma var. Dindarlığın özellikle başa çıkma kişilik faktörlerine, ruhsal açısından çok önemli. Başa çıkmayı kişinin güçlendirdiğini, stresle başa çıkma, ruhsal durumlarda, kaygı verici durumlarda başa çıkma gücünü artırdığını gösteren sayısız araştırma var. İsteyenler bu araştırmaları rahatlıkla, hı-hı, bulabilir.
Hı-hı.
Kısacası dindarlığın ruh sağlığı üzerinde,
evet,
çok olumlu etkileri olduğunu kabul edebiliriz. Fakat tabii ki bunun tersini söyleyen yurt dışında yapılmış ufak tefek araştırmalar da var ama onları da inceledim ben. Baktığımda şu ortaya çıkıyor. Mesela orucun psikolojisinde de konuşacağız onu ileriki programlarda. Hı hı. Yani orucun mesela öfkeyi ve açlığın öfkeyi ve saldırganlığı artırdığı efendim filan gibi sonuçlara ulaşılıyor. Ama bir bakıyorsunuz ki yapılan grup şeker hastası, insülin, evet, ihtiyacı, hmm, olan veya zaten tıbbi olarak oruç tutmaması gereken veya aç kalmaması gereken insanlar.
Evet.
O yüzden dinin ruhsatlarında tabii bu, evet, tip hastalarında kullanması. Özellikle İslam dini rahmet ve merhamet dinidir.
Hı-hı.
İslam dini temizden yanadır. Kötülükten yana değildir.
Evet.
İnsanlara kötülüğü emretmez. İyiliği emreder. Hem maddi iyiliği ve temizliği tavsiye eder. Hem manevi temizliği söyler. İyilik yapmayı, efendim, doğru olmayı, iyiliği tavsiye etmeyi bize öğretir, anlatır.
Hı hı.
Bütün bunları yapan bir kişi isterse hiç bilgisi olmasın. Yani profesör vesaire olmasına da gerek yok. Dinim bana bunu emrediyor deyip bunları salt bir güven ve iman içerisinde uygularsa kişi,
evet,
hem maddi olarak temiz bir daire içerisinde kalacak, bela ve musibetlerden korunacaktır.
Evet.
Hem de manevi olarak bela ve musibetlerden korunacaktır. Ve buradan bütün dinleyicilerime özetle söylemek istediğim şey budur.
Evet hocam.
Dinin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkisi kaçınılmazdır.
Evet hocam. Bugün din ve ruh sağlığı ilişkisini bizlere anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarda zikrettiğiniz gibi ibadetlerin psikolojisi üzerine duracağız. Bunun üzerinde duracağız. Evet, böylelikle programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Bizlere mesajlarınızı, programlarımızla ilgili duygu ve düşüncelerinizi merkezinsan@erkamradyo.com e-posta adresi üzerinden ulaştırabilirsiniz. Sorularınızı da yine bu adres üzerinden bizlere sorabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Aynı zamanda programımızın arşivine de erkamradyo.com internet adresinden ulaşabilir, kaçırdığınız bölümleri dinleyebilir ya da tekraren programlarımızı dinlemek isterseniz bu adrese de sizleri davet etmiş oluyoruz. Hocam bir kez daha teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum size.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.
Hoşça kalın.
Sağ olun.